Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Kardeşler, Sahih-i Meal şerhinde en son cuma namazıyla ilgili baba başlamıştık ve bir iki başlığı kalmıştı cuma namazıyla ilgili meselelerin. Bu meselelerden birisi izdiham halinde namazın, cuma namazının nasıl kılınacağıyla ilgilidir. Seyyar bin Marur şöyle rivayet ediyor. Ömer radıyallahu anh hutbede şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mescidi bina ettiğinde bizler muhacirler ve ensar olarak kalabalık olduğumuzda sizden biri kardeşinin sırtına secde ederdi. Bir topluluğun yollarda namaz kıldığını görünce namazı mescitte kılın buyurdu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bakın günümüzde çok yaygınca yapılan bir yanlışı demek ki kendi zamanında yasaklamış. Yani insanlar birbirlerine mescitte, camide birbirlerinin sırtına secde edecek kadar sıkışmadan yollarda, dışarılarda namazları eda ediyorlar. Demek ki buna Nebi Aleyhisselatü Vesselam ta kendi zamanında işaret etmiş ve cuma namazını mescitte kılmayı emretmiştir. Yine Zeyd bin Vehb'den gelen rivayette Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Çok kalabalık olduğunda sizden biri kardeşinin sırtına secde etsin. Yani kalabalık olduğu zaman dışarılara çıkmak yerine kardeşinin sırtına secde edebildiğin sürece mescidin içerisinde kılmak esastır. Cuma namazını ve diğer namazları hakeza öyle. Cuma namazına sonradan yetişen kimse ne yapar, nasıl davranır? Şayet kişi cuma namazına geldiğinde imamla birlikte bir rekate yetişmişse, yani imamla birlikte bir rekat kılabilmişse, imam selam verince diğer rekatı tamamlar ve iki rekat olarak kılar. İmam şayet ikinci rekatın rükuundayken yetişmişse, imam selam verdikten sonra o namazı dört rekat olarak kılar. Bu neden böyle oluyor? Çünkü esasında cuma namazı hutbelerle birlikte, yani iki bir oturum ve iki kıyamla hutbelerle birlikte dört rekat öğle namazının yerine geçen bir namazdır. İmamla birlikte bir rekate yetişen kimsenin bir rekat daha tamamlayacağının delili Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatü vesselamın cuma namazının bir rekatine yetişen diğer rekati de kılsın hadisidir. Bir rekate yetiştiğin zaman cuma namazına yetişmiş olur. Diğer bazı hadislerde de bir namazın bir rekatine yetişen o namaza yetişmiş olur buyurmuştur Nebi aleyhissalatü vesselam. Ama ikinci rekatın rükûndan itibaren yetişen ise o namazı dört rekat olarak kılar. Neden? Çünkü o rekata yetişmemiştir. Bir rekat, daha önceki derslerde aktardığımız gibi Fatiha'nın okunması, ondan sonra rükû, rükûdan doğruluş, secdeye gidiş, iki secde, bunlardan ibaret bir rükündür, bir rekatın tamamı. Dolayısıyla Fatiha'nın okunmasına, imamla beraber okumaya yetişemeyen bir kimse o rekate yetişememiştir. Yani cuma namazının iki rekatine de aslında yetişememiştir. Bu sebeple o namazı dört rekat olarak tamamlar. O kimse cuma namazına yetişememiştir. Bu sebeple o dört rekat kıldığı namaz onun için öğle namazı olacaktır. Bunu da açıkça ifade eden sahabelerden gelen rivayetlerde mesela İbn Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Cuma günü bir rekate yetişen, yetişemediği bir rekati tamamlar. Yani o namazı iki rekat olarak tamamlar. Eğer cemaate teşehhüd oturuşunda yetişirse namazı dört rekat kılar. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette de bir rekate yetişen cumaya yetişmiş olur. İki rekate de yetişemeyen cumaya yetişememiş olur. Bu sebeple o kişi dört rekat kılar demiştir. Bu rivayetler İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannef'inde sahih bir isnatla nakledilmiştir. Yine Enes radıyallahu anh şöyle der. Cemaat otururken yetişen dört rekat kılar. Öğle namazı kılar yani o kimse. Çünkü o cuma namazına yetişememiştir. Bu konuda sahabeler arasında bir görüş ayrılığı bilinmemektedir. Birçok kimse bunu sahabenin icma olarak zikretmiştir. Bu konuda İbn-i Teymiye Rahimullah'ın Mecmul Fetava adlı eserinin 23. cildinde bunun sahabe icması olarak zikredildiğini, kimlerin bunu icma olarak zikrettiğini görebilirsiniz. Peki cuma namazını mazeretsiz olarak terk eden kimse onun yerine öğle namazı kılabilir mi? Yani meşru bir mazereti olmadan cuma namazını kılmayan bir kimse. Mesela günümüzde bazıları biliyorsunuz son derste cuma namazının şartlarıyla ilgili meselede buna değinmiştik. Kendiliklerinden bazı şartlar ortaya koşuyorlar. Mesela devleti şart koşuyorlar. Allah Azze ve Celle cuma namazı için devleti şart koşmadığı halde. Veya halife bulunmasını aynı manada. Veya imamların dört dörtlük salih kimseler olmasını şart koşuyorlar. İmamlar fasıksa ben cumada kılmam diyerek kendi kendilerine ne yapıyorlar? Cuma namazını terk ediyorlar. Bu kimseler acaba öğle namazı kılsa olur mu? Cuma'nın kendilerine vacip olduğu kimseler, yani farz olduğu kimseler, kimlerdi bunlar? Hasta olmayanlar, yani gelmesine mani olacak derecede hasta olmayanlar, köle olmayanlar, kadın olmayanlar ve seferi olmayanlar. Yani mukim, hür erkeklere, sağlıklı hür erkeklere cuma namazı farzdır. Böyle olduğu halde mazereti olmaksızın cuma namazını terk eden kimse onun yerine öğle namazı kılması caiz değildir. Çünkü ancak mazeret sebebiyle cuma namazına gelemeyen kimse öğle namazı kılar. Hastalık, yağmur, korku, ciddi bir korku gibi mazeretler sebebiyle cuma namazına gelemeyen kimse ancak böyle bir kimse cuma namazının yerine öğle namazı kılar. Allah Azze ve Celle cuma vaktinde öğle namazını değil, cumayı farz kılmıştır. Cemaate katılmasını farz kılmıştır. Bunun yerine bir kimse öğle namazı kılsa o meşru olmayan bidat bir amelde bulunmuş olur. Namazın terki de küfürdür. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 sefer cuma namazını terk eden kimsenin kalbinin nifakla, münafıklıkla mühürleneceğini bildirmiştir. Cuma namazı oldukça önemli bir namaz. Yani onun yerine başka bir namaz koyamıyorsunuz. Bu sebeple mazeret olmadan terkinden mümkün mertebe uzak durmak gerekir. Cuma namazından sonra nafile namaz. İbn Ömer radıyallahu anh'a diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, cuma namazından sonra, yani cumanın farzından sonra evinde 2 rekat kılardı. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, biriniz cuma namazı kıldığında cuma namazından sonra 4 rekat nafile kılsın. Yani cuma namazından sonra 2 veya 4 rekat nafile olduğunu bu hadisler göstermektedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili de bunu gösteriyor. Yani mescitte kılındığı zaman 4 rekat kılınacağı, evinde kılacaksa bu nafileyi 2 rekat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı bu şekilde nakledilmiştir. Kaylule, cuma namazından sonra kaylule. Kaylule biliyorsunuz öğlen uykusu demek. İnsanların gece namazı kılıp geceyi ihya etmeleri, değerlendirmeleri için gündüzden yardım almaları, gündüz bir miktar uyuyarak gece namazına kuvvet bulmaları, uykusuzluğa karşı kuvvet bulmaları için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olan bir uykudur kaylule uykusu. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber cumayı kılar, sonra da kaylule, yani öğle uykusu yapardık demiştir. Normalde kaylule zeval vaktinden önce, yani öğle namazının girmesine yakın vakitlerde bir miktar kestirmektir. Yarım saati aşmayan böyle kısa bir uykudur sünnette gelen kaylule. Burada Enes radıyallahu anh diyor ki, cuma günleri Allah Resulü ile cuma namazını kılardık ve cumadan sonra kaylule yapardık diyor. Evet. Cuma günüyle bayram aynı güne rastlarsa nasıl davranılır? Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, şu gününüzde iki bayram bir araya geldi. Dileyene bayram namazı cuma içinde yeterlidir. Biz cuma namazını kılacağız buyurmuştur. Bayram ile cuma demek ki aynı güne rastlarsa, bayram namazındaki cemaate katılmasıyla insanlarda cuma namazı düşüyor. Cuma namazı düşüyor ama öğle namazı düşmüyor. Bazıları bunu yanlış anlıyor. Öğle namazı düşmüyor. Burada sadece cemaate gelme vücubu, cuma namazına gelme vücubu düşüyor. Yoksa kişiler öğle namazını kendileri kılarlar. Cuma ile bayram aynı güne denk gelirse. Bayram namazına katılmaları onun yerine geçiyor. Şayet bayram namazına gelememişse bir sebeple o gün cuma namazına gelmesi gerekir. Yani Müslümanların o cemaatine katılması gerekir. Vehb bin Kaysan'dan gelen rivayette şöyle diyor. İbn-i Zübeyr radıyallahu anhuma zamanında cuma ile bayram aynı güne geldi. İbn-i Zübeyr sabaha kadar çıkmadı. Sonra çıkıp hutbe verdi. Yani o zaman halife olduğu için bayram namazını kıldırıyor. Yani bayram namazını kıldırmak üzere çıkıyor. Bayram namazı vaktinde hutbesini veriyor. Hutbeden sonra inip namazını kılıyor. Bayram namazını kıldırıyor. Cuma namazını da insanlara kıldırmadı. Bunu İbn Abbas radıyallahu anh'a anlattım. İbn Abbas radıyallahu anh'a sünnete isabet etmiş dedi. Evet, bu rivayeti Nesai, Ebu Davud sünenlerinde rivayet etmişlerdir. Aynısını Ata rahimullah'tan sahih isnatla yine Ebu Davud rivayet etmiştir. Burada İbn-i Zübeyr radıyallahu anh'a yaptığı bazı çıkışlarıyla İbn Abbas radıyallahu anh'ın eleştirisine hedef olmuştu. Bu sebeple Vehb bin Kaysan İbn-i Zübeyr'in, yani çok yaygın olmayan bir şey olduğundan, işte cuma ile bayramın aynı güne denk gelmesi sebebiyle cuma namazına kıldırmaya çıkmıyor halife İbn-i Zübeyr. Ve bunu yadırgıyor Vehb bin Kaysan tabiinden. Ve aralarında da bir sürtüşme gibi, hilaf, ihtilaflı bir mesele olduğundan dolayı bir nevi İbn Abbas radyalanmaya şikayet eder gibi danışıyor. İbn-i Zübeyr şöyle yaptı. Bayram namazını kıldırdı ama cumaya çıkmadı diyor. İbn Abbas radyalanma da bakın hevadan uzak, sahabe hevadan uzak, aralarındaki ihtilafları asla dinlerinde oyuncak yapmıyorlar. Diyor ki o sünnete isabet etmiş. Yani bu yaptığı doğrudur. İbn-i Zübeyr'in bazı hareketleri vardı ki sahabeler eleştiriyorlardı. Diğer sahabeler eleştiriyorlardı. Fakat burada sünnete isabet etmiş demiştir. Yine başka bir yerde hatırlayacaksınız. İki secde arasında el kaldırma fiilini tabiinden birileri İbn-i Zübeyr radyalanmada görüyor. Ve unutulmaya yüz tutmuş bu sünneti İbn-i Zübeyr'de gördükleri için İbn Abbas radyalanmaya şikayet mahiyetinde getiriyorlar. Diyor ki kimse de görmediğimiz bir şey yapıyor o. Ne yapıyor? İki secde arasında da ellerini kaldırıyor. Bu diyor İbn Abbas radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Yapan yaptı, unutan unuttu diyor. Yani hak gelince kimden gelirse gelsin bunu sahabe bu şekilde teslim ediyordu. Cemaate katılacak kimselerin soğan, sarımsak, işte turp veya sucuk gibi böyle kötü kokulu şeylerden yememesi gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu şiddetle yasaklamış ve bu kötü kokulardan hem insanların hem de meleklerin rahatsız olacaklarını haber vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu bitkilerden yiyip kokularıyla eziyet veren insanlar, rahatsızlık veren insanlar mescitten dışarı çıkarılırlardı. Evet, bunu İmam Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Yani kötü kokuyla cuma namazı, bayram namazı veya diğer vakit namazları olsun, mescide gelen kimseler verdikleri eziyetten dolayı mescitten çıkarılırlardı. Allah Resulü bundan yasaklamıştı çünkü. Cuma namazında hangi sureler okunur? Ebu Abdullah bin Ebi Rafi'den gelen rivayete göre Mervan Mekke'ye giderken Medine'de yerine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı bırakmıştı. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize cuma günü namaz kıldırdı. Cuma suresinden sonra son rekatta Münafıkun suresini okudu. Yani ilk rekatta cuma suresini, ikinci rekatta Münafıkun suresini okudu. Namazı bitirince dedim ki sen Kufe'de Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın okuduğu iki sureyi okudun. O da dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu iki sureyi cuma namazında okuduğunu işittim. Evet, bunu Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Yine burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra sahabeler arasında meydana gelen ve sahabelerden sonrakiler arasında meydana gelen bazı ihtilaflara işaret vardır. Mervan Emevilerin halifelerinden birisi ve Mekke'ye giderken Medine'de yerine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı bırakıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh cuma namazını kıldırırken ilk rekatte cuma namazını, ikinci rekatte Münafıkun suresini okuyor. Birisi ne diyor orada? Senin bu yaptığını diyor, Ali radıyallahu anh yapardı diyor. Yani Emeviler Ali radıyallahu anh ve onun taraftarlarına karşı bir hoşnutsuzluk içerisindeydi. Emevi yöneticileri. Ebu Hureyre radıyallahu anh de diyor ki, hayır diyor, ben bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cuma namazında bu şekilde okuduğunu işittiğim için yapıyorum diyor. Yani burada kesinlikle kişileri taklit söz konusu değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan gördüğüm için bunu yapıyorum diyor. Bu da şunu gösteriyor bize, şöyle bir işaret veriyor. İnsanların hal ve hareketleri, tavırları ne olursa olsun, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan gördüğümüz, öğrendiğimiz, işittiğimiz bir şeyi insanların korkusu sebebiyle terk etmememiz gerekir. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bulunduğu makam, yani Emevilerin halifesi, yani Mervan zalim bir lider, fasık bir lider. Böyle bir fasığın komutasında, onun emirliğinde, onun halifeliğinde Ebu Hureyre radıyallahu anh onun yerine Mekke'de görevli bulunuyor, namaz kıldırıyor ve böyle olmasına rağmen Allah Resulü'nden gördüğü bir fiili, Ali radıyallahu anh'ın canlandırdığı bir sünnet olmasına rağmen terk etmiyor. Yani bu konuda tehlike ne olursa olsun esas Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptıklarıdır. Yani insanların maslahatına olan her şey ancak Peygamberin yaptıklarıdır. İnsanların mefsedeti, kötülüğüne olan her şey de Peygamber aleyhissalatü vesselamın terk ettikleridir. Şimdi burada şayet Ebu Hureyre radıyallahu anh işte yönetim veya Emevi taraftarları bana tepki gösterir diyerek bunu terk etseydi, bakın bu sünnet unutulacaktı. Bu sünnet bize nakledilmeyecekti. Onu Aliciler, Ali taraftarları yapıyor diyerek ne yapmışlardı insanlar? Terk etmişlerdi bunu. Ebu Hureyre radıyallahu anh de terk etse bu nakil bize gelmeyecekti. Bir sünnet kaybolacaktı. Bunun gibi. Yine bakın İbn-i Zübeyir radıyallahu anh'a hani dedik ya İbn Abbas radıyallahu anh'a gibi bazı sahabeler İbn-i Zübeyir radıyallahu anh'ın bazı tasarruflarına karşı çıkıyorlardı. Bunun sebebi şu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam malumunuz Kabe İbrahim aleyhisselamın kurduğu temeller üzerinde değil demişti. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, ey Ayşe, şayet kavmin cahiliyeden yeni çıkmış olmasalardı, ben şu Kabe'yi yıkar, İbrahim aleyhisselamın kurduğu direkler üzerinde yeniden bina ederdim diyor. İbn-i Zübeyir radıyallahu anh'a kendisi yönetim başına geldiği zaman bunu yapmak istiyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bunu yapmayı istemişti. Fakat kavim o zaman cahiliyeden yeni çıkmış olduğundan dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu durumundaki maslahatı değerlendirmişti. Şimdi böyle bir sıkıntı kalmadı diye düşündü. Ve bunu yapmaya kalktığında işte bu Mervan ve Emevi taraftarları bu işe şiddetle karşı çıktılar. Yani kavmin cahili alışkanlıkları, Peygamber aleyhissalatü vesselam bahsettiği o fitne tekrar gündeme geldi. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bu işi terk ettiyse maslahat buradaydı. Ve İbn-i Zübeyir radıyallahu anh'ın bu hareketini mesela Mervan'a şöyle anlatıyorlar. Böyle diyor. Bu ile yapacağını söylüyor diyorlar. İşte şimdiye kadar gelmiş geçmiş şeyi yani Allah Resulü de değiştirmedi. Buna ne oluyor diyerek bunlar tepki veriyorlar. İnsanlar ciddi bir kaosa düşüyor. Olur mu böyle şey diyerek. Diyorlar ki ona işte bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle buyurduğunu da söylüyor diyorlar. Şimdi İbn-i Zübeyir radıyallahu anh'a Ayşe radıyallahu anh'ın akrabası. Dolayısıyla Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisleri iyi bilen birisi. Kardeşi Urve, bu Abdullah bin Zübeyr, kardeşi Urve bin Zübeyr Ayşe radıyallahu anh'dan çokça hadis rivayet etmiş birisi. O da halası olur. Ayşe radıyallahu anh'a Urve'nin halası olur. Ondan çokça hadis rivayet etmiş birisi, rivayet ettiği hadislerden birisi de bu. Ve İbn-i Zübeyr radıyallahu anh bu hadisi bildiğinden dolayı bunu hayata geçirmek istiyor. Allah Resulü'nün terk ettiği bir şeyi yapmak istiyor. Ve aynı fitne, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın korktuğu, çekindiği şey gündeme geliyor. İş İbn-i Zübeyr aleyhinde bir takım cephelerin, kulislerin oluşmasına sebep oluyor. Pek çok eleştirilere hedef oluyor ve bunu nihayetinde İbn-i Zübeyr radıyallahu anh'a canıyla ödüyor. Allahu alem, bildiğim kadarıyla tekrar o yıkılıyor da, İbn-i Zübeyr'in koyduğu temeller tekrar yıkılıyor da eski haline yine getiriliyor Kabe. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın bazıları bunu maslahat için bazı sünnetleri terk etmeye delil getirirler. Fakat olayın hakikati budur. Yani maslahat, Peygamber aleyhissalatü vesselam neyi yaptıysa bizim için maslahat odur. Neyi de terk ettiyse maslahat onun terk edilmesindedir. Evet, Dahhak Numan bin Beşir radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü Cuma suresinden sonra hangi sureyi okurdu diye sordu. O da Gâşiye suresini okurdu dedi. Bu rivayetler gösteriyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazen Cuma suresini ve Münafıkun suresini, bazen Cuma ve Gâşiye suresini, şu rivayette yine Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan gelen diğer bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bayram ve Cuma namazlarında Âlâ ve Gâşiye surelerini okurdu. Cuma ve bayram namazı aynı güne gelirse her ikisini bu iki namazda okurdu diyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam az önce okuduğumuz hadislerde şayet Cuma ile bayram aynı güne gelirse bu namazlardan birisi diğerinin yerine geçer buyurmuştu ya. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zaten kendisi beyan ediyor, biz ikisini de kılacağız diyor. Genelde uygulaması ikisini de kılmak şeklinde olmuş. Birini kılıp diğerini terk etmek şeklinde uygulaması bu şekilde olmamış. Sadece sözlü olarak buna bir müsaade verilmiştir. İşte bu ikisini okurdu diyor. Yani Âlâ ve Gâşiye surelerini Cuma namazında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam okurmuş. Yine günümüzde yaygınlaşmış bid'at namazlardan birisi Zuhrul Ahir namazı meselesidir. Bu da Cuma namazına alternatif olarak kılınan bir namaz. Cuma namazından sonra öğle namazı kılmak caiz değildir. Zira malum olduğu üzere Allah Azze ve Celle kullarına bir vakit içerisinde iki farz namazını aynı anda şart koşmamıştır. Cuma namazından sonra öğle namazını kılan kimseler yaptığımız ilave namaz gibi hayırlı bir amel hakkındadır diyerek ne yapıyorlar? Meseleyi önemsizleştiriyorlar. Yani sonuçta namaz kılıyoruz. Bundan ne olur ki? Düşüncesiyle kıldıklar bu namazda sakınca görmüyorlar. Fakat bu yaptıkları Allah Azze ve Celle'nin emretmediği bir ibadet ortaya çıkarmak anlamına geldiğinden büyük bir tehlike içermektedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam malumunuz olduğu üzere her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyurmuştur. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste. Bu o kadar tehlikeli bir şeydir ki yegane şari, yani şeriat koyucu, din koyucu, kanun koyucu olan Allah Azze ve Celle'nin hakkına tecavüzdür. İbadet koymaktır, din koymaktır. Allah Azze ve Celle'den bu konuda bir izin, delil bilmiyoruz. Yani Cuma namazı ve öğle namazı bir arada kılmak. Zuhri Ahir dediğimiz şey öğle namazıdır. Bu uluhiyet ve rububiyet konusunda Allah Azze ve Celle'ye ortaklık tehlikesini beraberinde bulundurur. Allah Azze ve Celle Şura Suresi 21. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediği şeyleri dini kayda kılan ortakları mı var? Yani Allah'ın izin vermediği şeyi dinde ekleyen bir kimse Allah'a ortak koşulmuş demektir. Bu ayetin açık ifadesiyle. Şeyh Muhammed Şemsülhak El-Azimabadi Rahimullah şöyle demiştir. Cuma namazı öğle namazının yerine geçtiğinden Cuma'dan sonra ayrıca öğle namazının eda edilmesi caiz değildir. Sahabelerden, tabiinden, tebeut tabiinden, müştehit ve muhaddis imamların hiçbirisinden Cuma namazından sonra öğle namazı kıldığı veya böyle bir namazı emrettiği yolunda herhangi bir rivayet gelmemiştir. Cuma namazından sonra öğle namazının ihtiyaten kılınması bu namazı kılan kimseyi günahkar yapan bir bidattır. Kenzut'te Kayık adlı eserin şerhi niteliğindeki El-Bahru Rayık'te de ki Hanefilerin en muteber fıkıh kitaplarından birisidir. İbn-i Nüceym'in kitabıdır Bahru Rayık. Orada da görüldüğü üzere söz konusu bidati Hanefilerin müteahhir ulemasından bazıları çıkartmıştır. Yani Hanefilerin kaynak fıkıh kitaplarında dahi bunun sonraki Hanefilerden çıkarılmış bir bidat olduğu açıkça ifade edilmektedir. Bu nasıl çıkmış? Kısaca buna değinelim. Zuhri ahir namazının çıkış sebebi, Osmanlılar biliyorsunuz Kureyşi bir halifeliğe sahip değildir. Ehl-i sünnet ve hatta bir iki fırka istisna, bidat ehlinin de tamamının ittifakıyla, ehl-i sünnetle beraber ittifak eder bidat ehli de bu hususta, sadece bir iki fırka hariç, halifenin Kureyş'ten olması zorunludur. Şayet halife Kureyş'ten değilse o halife halife değildir. İslam halifesi olarak hakiki anlamda halife sayılmaz. Şimdi Osmanlı halifeliği Memlüklerden Yavuz Selim zamanında gasp ederek aldıklarında kendileri Kureyş mensubu olmadıklarında Osmanlı'nın fakihleri de bir şüpheye düşüyorlar. Halifelik hakiki bir halifelik değil, Kureyşi bir halifelik değil. Hanefi mezhebinde de halife şart koşuluyor malumunuz. Yani cuma namazı için halife şarttır Hanefi mezhebinde. Bunun dayanağı da yok diğer taraftan. Halifeyi şart koştukları için halifeleri de, Osmanlı halifeleri de geçerli bir halifelik olmadığından dolayı diyorlar ki bizim cuma namazlarımız güme gitmesin. Öğle namazında ihtiyaten kılalım zühr-i ahir namaz diyerek bu namaz bu şekilde çıkarılmıştır. Yani Osmanlı icadı bir namazdır bu. Evet, bunun dinde bir yeri yoktur. Gerek Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi'nin 20. ayeti, gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur hadis-i şerifinin gereği olarak böyle bir namazı kılmak caiz değildir. Günümüzde Diyanet bu hakikati itiraf etmesine rağmen, yani bu namazın dinde bir dayanağının olmadığını itiraf etmesine rağmen halktan gelen tepkilerden korktukları için bunu yumuşatarak şöyle söylüyorlar. Ya sonuçta kılınan bir namazdır. Namaz kılmaktan ne olur ki? Ne olur? Reddolunur o kimse. Allah Azze ve Celle'ye ortak koşma gibi bir tehlike gündemeye girer. Yani Allah'ın izin vermediği bir ibadeti ibadet kılmak, din kılmak, insanları bundan mesul tutmak, yani tağutluk gündeme gelir. Evet, onlar maalesef bu meselenin bu yönünü, yani işin şirke varan, Allah'a ortak koşmaya varacak kadar tehlikeli boyutunu düşünemediklerinden, cahilliklerinden böyle önemsiz görüyorlar meseleyi. Allah ıslah eylesin. Evet, yine cemaatle kılınan namazlardan önemli bir namaz, farz namazlardan bayram namazı gelir. Bayram namazından önce, bu namazın kılınış şekline girmeden önce Zilhicce'nin 10 günlerinde yapılan amelin faziletinden bahsetmek gerekir. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu 10 gündür buyurmuştur. Zilhicce'nin 10 günü, bu günlerde yapılan ameller, meşru ameller, yani ne olabilir? Günlerini oruçlu geçirmek, işte gecelerini nafile namazla, gece namazıyla geçirmek gibi. En faziletli ameller bunlardır deyince, Allah'a en sevgili ameller bunlardır deyince cemaat Allah yolundaki cihattan da mı daha sevgilidir diye soruyorlar. Evet, cihattan da buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ancak bir kimse, müstesna ki bu kimse ne yapmış? Canını, malını hiç gözünü kırpmadan feda edebilecek şekilde çıkmış ve bunlardan hiçbir şey olmaksızın geriye, yani cihat sırasında ölürse o kimse hariçtir. Böyle bir kimsenin cihadından daha sevimli değildir fakat diyor. Yani genel anlamıyla cihattan da üstündür Zilhicce'deki ameller. Fakat Allah yolunda canını, malını, hiçbir şeyini esirgemeden feda eden kimse bundan hariçtir diyor. Evet, bu hadisi Buhari, Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi rivayet ediyorlar. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah subhanehu katında bu 10 günden daha yüce ve daha sevimli günler yoktur. Bu günlerde tehlil, bakın bir ibadet daha. Oruç ve namazdan bahsetmiştik. Neler yapılacağını da ekliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tehlil, yani çokça la ilahe illallah sözünü söylemek. Tekbir, yani Allahu Ekber zikrini yapmak ve tahmidi, yani elhamdülillah demeyi çoğaltın buyurmuştur. Demek ki bu günler ibadetle geçirilecek, oruçla, namazla, tehlil, la ilahe illallah sözü, elhamdülillah, Allahu Ekber gibi zikirlerle geçirilecek günlerdir. Nübeyşe el-Huzeli radıyallahu anh'ten gelen rivayette de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam teşrik günleri yeme, içme ve Allah Azze ve Celle'yi zikretme günleridir buyurulmuştur. Teşrik günleri Arefe günü, yani Zilhicce'nin 9. sabahı başlayıp Zilhicce'nin 13. günü, yani Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi vaktinin ardına kadar devam eden vakitlerdir. Bu vakitler Allah'ı zikretme günleridir. Yalnız burada bir istisna var. Teşrik günleri yeme içme günleridir diyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu ifade hacılar içindir. Yani hacılar Arefe günü oruç tutmazlar. Bu inceliğe dikkat etmek lazım. Hacdakiler, yani Arafat'a çıkanlar o gün oruç tutmazlar. Bunu mesela Zilhicce'nin 10 gününde oruç, yani ilk 9 günü, 10. günü zaten oruç tutamazsın, bayram günü. Caiz değil o gün oruç tutmak. Bu bayram günlerinde tamamında oruç tutmak caiz değildir. Bayramın 1. günden 4. gününe kadar. Bu günler yeme içme günleridir ve Allah'ı zikretme günleridir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kafaya takılan şurası var. Teşrik günleri madem 9. gün başlıyor, 9. gün oruç tutabilir miyiz? 9. gün hacı olmayanlar oruç tutabilir. Ama hacıda Arafat'a çıkanların tutmaması daha eftaldir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın uygulaması bu şekildedir. Ümmü Habibe radıyallahu anh'dan gelen rivayette, biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın Zilhicce'nin 9'unda, yani Arefe günü oruç olup olmadığını anlamak için ona süt gönderdik, süt ikram ettik diyor. İçerse oruç olmadığını anlayacaktık diyor ve içti bunu diyor. Yani Arafe günü oruç tutmamak sünnettir. Daha üstün olanı budur. Ama hacı olmayanlar, Arafat'a çıkmayanlar, hacı olmayanlar için bu durum söz konusu değil. Yani onlar için yeme içme günleri Zilhicce'nin 10, 11, 12 ve 13. günleridir. Bu 4 bayram günüdür. Evet, Kurban Bayramı'nda tekbirlerin vakti Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 203. ayetinde mealen sayılı günlerde Allah'ı zikredin buyurarak bu günlere, Zilhicce günlerine işarette bulunmuştur. Yine Hac Suresi 37. ayetinde Allah'ın size dinin esaslarını öğrenmek hususunda hidayet etmesi dolayısıyla onu tekbir etmeniz için o koca hayvanları size işte böyle boyun eğdirmiştir buyurmuştur. Yani Hac Suresi'nin 37. ayeti kurban hakkındadır. Allah'ın sizi hidayet etmesinden dolayı, dinde bilmediğiniz şeyleri öğretmesinden dolayı, buna bir nevi şükür olarak onu tekbir etmeniz için bu hayvanları size boyun eğdirmiştir diyor. Kurban edeceğiniz hayvanları size boyun eğdirmiştir diyor. Yani onu tekbir etmemiz işaret ediliyor. Tekbir sözünü söylememiz işaret ediliyor. Peki bu ne zaman, nasıl olur? İkrime Rahimullah diyor ki, İbn Abbas radıyallahu anh Arefe günü sabahından, yani az önce söylediğimiz Zilhicce'nin 9. günü sabahından teşrik günlerinin sonuncusunun akşamına kadar tekbir getirirdi. Tekbiri şu şekildeydi. Allahu Ekber Kebira, Allahu Ekber Kebira, Allahu Ekber Kebira, Velhamdülillah, Allahu Ekber veya Allahu Ekber Ala Ma Hedana derdi. Yani bizi hidayet ettiğinden dolayı Allah en büyüktür, en yücedir. Bu şekilde tekbir getirirdi. El-Esved şöyle demiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Arefe günü sabahından kurban gününün ikindi vaktine kadar şu şekilde tekbir getirirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Yani sahabelerin uygulamalarında içeriğinde tekbir olan bu zikirleri yapmak bu şekilde rivayet edilmiş. Ali radıyallahu anh ise Arefe günü sabah namazından sonra tekbirlere başlar. Teşrik günlerinin sonuncusunu da ikindi sonrasına kadar devam eder. Bundan sonra tekbirleri keserdi demiştir. Yani Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi sonrasına kadar devam ederdi. Şevkani Rahimullah şöyle diyor. Teşrik tekbirlerinin müstehaplığı namazların arkasına tahsis edilmemiştir. Halk arasında yine yanlış olarak yaygınlaşmış bir uygulamadır bu. İşte camiye gidersiniz, namazı kılarsınız, namazın arkasından başlar tekbirler. Yani sahabenin uygulamasında böyle bir şey yok. Yani namazların arkasında tahsis edilmemiştir. Gün boyunca sürekli bu tekbirleri, müsait oldukça bu tekbirleri yapmak sünnet olan budur. Namazların arkasına tahsis etmek bidat olur. Çünkü bidatın şartlarından birisi neydi? Kitap ve sünnette herhangi bir vakitle, herhangi bir şahısla, herhangi bir zamanla, herhangi bir zeminle sınırlanmamış şeyleri, bu zemin, bu zaman, bu vakit, bu şahıs belli şeylere sınırlarsa bir kimse, o kimse bidat işlemiş olur. İbadetin aslı meşru bir ibadet olsa dahi. Mesela namaz kılmak meşru bir ibadettir. Ama sen bunu işte Ragaib gecesi diyerek hem de hiçbir aslı olmayan bir geceye tahsis edersen, işte 12 rekat diyerek sayıyla tahsis edersen, Kadir gecesi namazı diyerek, Kadir gecesi üstelik Kur'an'la sabit mübarek bir gecedir. Kur'an ve sünnette sabit mübarek bir gecedir. İşte Leyle-i Kadir namazı diyerek bir namaz uydurmuşlar 12 rekat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kadir gecesinde 12 rekat namaz kılın diye bir şey dememiş. Nasıl ki diğer gecelerde en fazla 11 rekat vitirle birlikte 11 rekattan fazla nafile namaz kılamazsan, gece namazı kılamazsan Kadir gecesi için de geçerlidir bu. Demek ki üzerimize düşen ne? Her gecede olduğu gibi Kadir gecesinin her gece namazı kılamıyorsan bile Kadir gecesi gibi bir gecede, bin aydan hayırlı olduğu bildirilen bir gecede işte gününü zaten orucu geçiriyorsun Ramazan ayındadır. Gecesinde de gece namazını kılarak, kıyamını da uzatarak, mesela kıyamını uzun tutabilirsin. İstediğin kadar uzatabilirsin. Uzun süreler okursun. Secdende zikirleri uzatırsın. Rükuda zikirlerin sayısını artırırsın, uzun tutarsın. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bunlar sabit olmuş. Ama 11 rekattan fazla kılamazsın. 12 kılayım dersen o fazladan kıldığın bir rekat senin boynuna vebal olarak yüklenir. Yani burada şunu hatırlayalım. Said bin el-Müseyyeb Rahimullah birisinin kerahat vaktinde yani yasaklanmış 3 tane vakit var. Güneş doğarken, tam tepedeyken ve güneş batarken. Bu vakitlerden birisine birinin nafile bir namaz kıldığını görür ve onu bundan yasaklıyor. O da diyor ki ey Ebu Muhammed ben sonuçta namaz kılıyorum. Rabbim bana namaz kıldığım için azap mı edecek? Yani yaptığım şeyde ne kötülük var? Sonuçta Allah'a ben secde ediyorum, namaz kılıyorum. İbn-i Müseyyep diyor ki, hayır diyor Allah sana namaz kıldığın için azap eder mi hiç? Namaz kıldığın için değil, peygambere muhalefet ettiğin için azap edecek diyor. Yani biz ibadet yapalım derken peygamber aleyhissalatü vesselama muhalefet etmememiz gerekir. O peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyordu? Her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunmuştur. Bu kadar. Allah'ın ve peygamberinin reddettiği bir işi insan neden yapsın? Buna haklı bir gerekçe şüphesiz bulunamaz. Evet, Kurban Bayramı'nda böyle. Peki Ramazan Bayramı'nda tekbirler nasıl? Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 185. ayetinde şöyle buyuruyor mealen. Allah müddeti tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık, hidayet etmesine karşılık, onu yüceltmeniz, tekbir etmeniz ve böylece şükretmeniz için size kolaylığı ister, güçlü istemez buyurmuştur. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizi hidayet etmesinden dolayı, doğru yola iletmesinden dolayı ne diyor? Ve müddeti tamamlamamız için ne diyor? onu yüceltmeniz, yani tekbir etmemiz, böylece şükretmemiz, yani Allah Azze ve Celle'ye şükrümüzü eda etmenin bir yoludur bu. Allah Azze ve Celle'yi tekbir etmemiz. Abdullah bin Ömer el-Ümeri rahimeullah şöyle dedi. Bu Abdullah bin Ömer el-Ümeri bildiğimiz sahabe Ömer radıyallahu anh oğlu değil, onun torunudur. Tabiindendir yani bu. O şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki bayramda Fadl bin Abbas, Abbas radıyallahu anh'ın diğer oğlu İbn Abbas'ın kardeşi, Abdullah bin Abbas'ın kardeşi. Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin, Usame bin Zeyd, Zeyd bin Harise ve Eymen bin Ummi Eymen radıyallahu anhum ile beraber, bunların hepsiyle beraber tehlil ve tekbirde seslerini yükselterek çıkarlar. Nereye? Namaza doğru. Yaya olarak musallaya gelirler. Yani namazgaha gelirler. Bayram namazı daha önce açıkladığımız gibi mescitte kılınmaz, musallada kılınır. Açık alanlarda kılınır. Oraya, o namaz kılınan mekana yaya olarak gelirler ve tekbir getirerek gelirlerdi. Namazdan sonra yaya olarak evlerine dönerlerdi diyor. Tabii tekbir getirerek. Yani adımları ne kadar artırırsan, mescide giderken, namazgaha giderken adımları ne kadar artırırsan, hem attığın adımların her birinden dolayı bir günah silinir, bir sevap yazılır, bir derece yükseltilir. Hem de o üzerinde zikrederek yürüdüğün yollar senin hakkında şahitlik edecektir. Duhan suresinin 29. ayetinin tefsirinde böyle rivayetler gelmiştir. Ne yer ne gök onlar için ağladı ayetinin tefsirinde sahabeden bu yolda rivayetler gelmiştir. Mümin için diyor, bir mümin vefat ettiğinde yer ve gök onun için ağlar diyor. Çünkü yer ve gök şöyle şahitlik ederler. Bu mümin kul benim üzerimde namaz kıldı, benim üzerimde Allah'ı zikrederek yürüdü. Ne güzel bir kuldu. Şimdi onun vefatıyla bu kesildi. Kafir için, fasık için, facir, günahkar için ise ne yeri onun için ağladı ne gök ağladı buyuruyor ayette. Sahabe bunu böyle açıklıyor. Çünkü o yer üzerinde gezerken, sema üzerinde şahitken ona hep günah işledi. Allah'ı zikretmedi. Bunun yerine şarkı söyledi. Şeytan ona vesvese verdi. Onların vasıflarını Allah Azze ve Celle böyle anlatıyor. Ne yer onlar için ağladı ne de gök. Allah Azze ve Celle bizleri yerin ve göğün haklarımızda lehimize şahitlik ettiği kimselerden kılsın, buna layık kılsın. Allah izin verirse bayram namazının meselelerini aktarmaya devam edeceğiz bir sonraki derste. Bayram günü gusül abdesti almak ve diğer müstahapları, farzları nelerdir? İnşallah bir sonraki derste onları işlemeye çalışacağız. Buraya kadar anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Cümlemize. Evet. Şimdi Osmanlı Hicaz'da bildiğim kadarıyla uygulanmıyor. Osmanlı bu bidat çıktığı zaman Osmanlı 3 kıtaya hakimdi. Yani 3 kıtaya, yani ulaştığı yerler nereyse buralarda bunlar uygulandı. Dolayısıyla bazı Arap ülkelerinde halen varsa bu yine onun etkisidir. Çok görmemek lazım ama bildiğim kadarıyla Hicaz'da böyle bir şey yok. Çünkü orada ekseriyetle sünnete ittiba hakim. Yani Suudi Arabistan'da genel olarak sünnete ittiba hakim. Sünnete uymayan bir şey çok zor. Mesela bir şey yapıyorlar, teravih namazını 20 rekat kılıyorlar. Bunun da sebebi işi gevşek tutan bazı ilim ehlinden kimselerin işte nafile namazlarda sınır yoktur şeklinde bir görüş ortaya koymalarıdır. Buna da karşı çıkan alimler var. Fakat sözü geçenler diğerleri oluyor genelde. Allah yardımcımız olsun. Evet, cümlemizden. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.